Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Burası FM bandı 96.8 MHz üzerinden yayın yapmakta olan Erkam Radyo. Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz. Şair Nedim demiş ki, bu şehri İstanbul ki bi mislü bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Napolyon da demiş ki, eğer dünya tek bir devletten oluşsaydı, o devletin baş şehri İstanbul olurdu. Burası Yahya Kemal'in sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer dediği, Necip Fazıl'ın ruhumu eritip de kalıp da dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar dediği şehir. Ta Roma döneminde şehrin resmi açılışı 11 Mayıs 330. İstanbul'un doğum günü yani. Erguvan ağaçları ta o yüzyıllardan kalmış. İmparatorların pelerinleri o sebeple mi Erguvan rengindeydi? Yüzyıllar sonra Osmanlı padişahları da sevmişler Erguvan ağaçlarını. Erguvan mevsimi çoktan geçti. Şimdi hazan yapraklarının vakti. Ama bu şehre hangi mevsim yakışmaz ki? Hoş geldiniz. Burası İstanbul. Erkam Radyo'da sizlerle ilk beraberliğimiz olması sebebiyle programımıza muhtevası hakkında kısa bir bilgi vererek başlayalım. Programımız İstanbul'da yaşayan radyo dinleyicilerinde içinde yaşadıkları şehrin sadece trafik yoğunluğundan, nüfusun fazlalığından kaynaklanan bir takım sıkıntılardan ibaret bir şehir olmadığı, gözlerden ve gönüllerden kaçan pek çok derinliği ve dinginliği olan bir şehir olduğuna dair farkındalık oluşturmak amacını taşıyor. Bu çerçevede programda İstanbul'un manevi, tarihi, kültürel zenginlikleri konusunda bazı ayrıntıları hatırlatacak, şehri değerli ve özel kılan özelliklerine dair önemli ve ilginç bir takım bilgileri ve renkli hikayeleri aktaracağız. Bunun yanı sıra İstanbul'un ailece gezilebilecek, ziyaret edilebilecek mekanları ve müzeleri hakkında bilgiler verecek, şehri bizzat keşfetmek isteyenler için bir nevi rehberlik etmeye çalışacağız. Programda ayrıca takip edilmesinde fayda görülen kültür sanat etkinliklerinin duyurularını yapacak ve kısa bilgiler vereceğiz. Programlarımızda ayrıca eski İstanbul'u bütün unsurlarıyla, yalılarıyla, köşkleriyle, konaklarıyla, ahşap evleriyle, camileriyle, çeşmeleriyle, türbeleriyle, musikisiyle, geleneksel el sanatlarıyla, beyefendi ve hanımefendi portreleriyle, insan ilişkileriyle, mahalle kültürüyle, manevi sahipleriyle, yemek kültürüyle, hikayelerinde, romanlarında, şiirlerinde, hatıratlarında harikulade bir Türkçe ile anlatan edebiyatçılarımızın eserlerinden kısa bölümler aktaracağız. Bu konuda kaçınılmaz olarak Abdülhak Şinasi Hisar gibi eski İstanbul aşığı edebiyatçılarımızın yanı sıra son dönemin kültür hafızaları olan çok değerli merhume yazarlarımız Münevver Ayaşlı'nın, Samiha Ayverdi'nin ve Safiye Erol'un o güzelim eserlerine de sık sık müracaat edeceğiz. Elbette İstanbul'a aşık ve İstanbul yazıları yazan, İstanbul'a dair sohbet eden çok değerli kültür adamlarımızın birikimlerinden istifade edeceğiz. Osmanlı Devleti'ne başkentlik etmiş bir kutlu şehir olarak İstanbul'un tarihi, aynı zamanda bir medeniyetin de tarihidir diyebiliriz. Sonraki programlarımızda bu medeniyetin gündelik hayata yansımalarına dair kimi zaman huzur, kimi zaman heyecan, kimi zaman da kaybetmiş olmamızdan dolayı hüzün veren örneklerini hatırlayacağız. Fakat ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim, önce içinde yaşadığımız bu şehri farklı cepheleriyle yeniden keşfetmeye, tanımaya, anlamaya ve tabii muhafaza edip daha da güzelleştirmenin, nasıl daha yaşanılası bir şehir haline getirilebileceğinin yollarını arayacağız. Bir İstanbul programına başlarken, Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethedileceğini müjdeleyen hadisi şerifini ve o hadisteki övgüye nail olabilmek için ilerlemiş yaşına rağmen Konstantiniyye üzerine düzenlenen sefere katılarak şehit düşmüş ve Akşemseddin tarafından surların yakınında kabrinin bulunması Fatih Sultan Mehmed'e yeniden bir fetih şevki veren, bu manevi teşvikle İstanbul'un fethinde önemli bir pay sahibi olan İstanbul'un manevi sahiplerinden Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerini anmamak edepsizlik olurdu. İstanbul'un mübarek ilçelerinden Eyyub'e adını veren ve bugün kısaca Eyüp Sultan Hazretleri diye andığımız sahabe, Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde onu 7 ay boyunca evinde misafir etmiş ve bu sebeple Mihmandar-ı Resulullah unvanı almış, Efendimiz'e vahiy katipliği ve sancaktarlık yapmış olan Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari'dir. Onun adı sadece İstanbul'un bir ilçesine ve külliyesine isim olmaktan öte, bütün bir İstanbul'un fethedilmesinin en önemli amillerinden birisi olmak gibi çok özel bir değer taşır. Ebu Eyyub, Allah seni insanların vereceği zararlardan koruyacaktır mealindeki ayet nazil olana kadar Resulullah'ın yakın korumasında görev alan 7 sahabeden birisi olarak savaşta ve barışta sürekli onun yanında olmuştur. Hayber'in fethinde Peygamber Efendimiz çadırının önünde elinde mızrağıyla nöbet bekleyen Ebu Eyyub'u gördüğünde, "Allah'ım, beni bu gece koruduğu gibi sen de Ebu Eyyub'u koru," diye dua etmiştir. Ebu Eyyub'un kaybolan kabrinin İstanbul'un fethi sırasında tekrar bulunup yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşmış olması Peygamber Efendimizin bu duasını da hatırlatsa gerek. Genellikle Ebu Eyyub diye anılan bu büyük sahabe, Türkiye'de halkın kendisine duyduğu saygının bir tezahürü olarak Eyüp Sultan diye anılır. Ebu Eyyub, şecaat, sabır ve takva sahibi, gaza ve cihat sevdalısı bir sahabe olarak bilinir. Rivayet ettiği hadisler arasında cihatla ilgili hadislerin çokluğuna işaret edilir. Nitekim Peygamber Efendimizin, "İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan, onu fetheden asker, ne güzel askerdir." mealindeki hadis-i şerifindeki övgüye nail olabilmek için hayli ilerlemiş olan yaşına rağmen 668'de Emevi Devleti döneminde Müslümanların İstanbul'u fethetmek amacıyla düzenledikleri sefere de katılmıştır. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari, fethin gerçekleşmediği bu muhasarada hastalanmış ve vefat ettiğinde muhasarada ordunun gidebildiği son noktaya, surlara en yakın yere gömülmeyi vasiyet etmişti. Peygamber Efendimizin, "Konstantiniyye surunun dibine salih bir kişi gömülecektir," dediğini naklederek, "Umarım ki o kişi ben olurum," demişti. Öyle de oldu. İstanbul kuşatması sırasında şehit olduğunda, vasiyeti gereği İstanbul surlarına yakın bir mevkiye defnedildi. Surlara yakın bir yerde birinin defnedildiğini öğrenen Bizans imparatoru, Hazreti Muaviye'ye haber gönderip kuşatma kalktıktan sonra o mezarı açacağını ve cesedi vahşi hayvanlara parçalatıp yedireceğini söyledi. Buna karşılık Yezid, o kişinin bir sahabe ve kendileri için değerli bir kişi olduğunu belirterek, onun naaşına bir zarar verilmesi halinde, İslam ülkesinde yıkılmadık kilise, öldürülmedik Hristiyan bırakmayacağını imparatora iletti. İmparator, bu tehdit üzerine geri adım atıp, Hazreti Eyyub el-Ensari'nin naaşına herhangi bir zarar vermeyeceğine dair söz verdi ve söz verdiği gibi kabrine dokunmadı. Latin istilası döneminde, yani Katolik Avrupa'nın Ortodokslar üzerine saldırısı döneminde, İstanbul'da Ortodokslara ait ne varsa yakılıp yıkıldığı gibi, Ortodokslarca kutsal kabul edilen bir bölgede bulunan Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesi de yıkıldı ve geçen zaman içerisinde kabri kayboldu. Yüzyıllar sonra 1453 yılında Sultan II. Mehmet, İstanbul'u fethetmek üzere şehri muhasara altına aldığında, hocası Akşemseddin'den, "Efendim, Mihmandar-ı Nebi'nin kabrini bulmak bize nasip olmaz mı?" diye sorarak Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini bulmasını istedi. Akşemseddin, keşf yolu ile kabrin yerini buldu. Burası kazıldığında 2 kulaç derinlikte, "Burası Ebu Eyyub'un mezarıdır" yazan bir taş bulundu. Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethedileceği müjdesine nail olabilmek için Hazreti Muaviye döneminde İstanbul kuşatmasına katılmış ve şehit düşmüş olan bu büyük sahabenin kabrinin bulunması, Sultan II. Mehmed'i de, diğer ordu komutanlarını da, kuşatmaya katılan binlerce askeri de tarifsiz ölçüde heyecanlandırdı. Bunu adeta fethin ikinci bir müjdesi olarak değerlendiren ordu, karşı konulmaz bir şevk buldu, azmi ve cehdi kuvvet kazandı. Daha sefere çıkmadan evvel, "Ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans beni" diyerek kararlılığını ifade etmiş olan Sultan II. Mehmet, Peygamber Efendimizin fetih müjdesine nail olabilmek, onun işaret ettiği o şerefli makama ulaşabilmek için sarsılmaz inancı, o muhteşem askeri dehası ve dirayetiyle yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılan ancak bir türlü zapt edilemeyen Konstantiniyye'yi 29 Mayıs 1453 tarihinde fethetmeyi başardı ve Fatih unvanını aldı. İstanbul'un fethiyle 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu sona erdi, Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başladı. Fatih Sultan Mehmet, Ebu Eyyub için bir türbe, yanına da bir külliye yaptırdı. Fatih'in kaybolduktan sonra yeniden yazıldığı anlaşılan Eyüp Sultan Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı arşivinde bulunmaktadır. Vakfiyede belirtilen külliyede bir cami, bir medrese, bir imaret yer almakta, bunların idamesi içinde muhtelif gelir getirici akarlar sıralanmaktadır. Eyüp Sultan Türbesi ve Külliyesi aynı zamanda İstanbul'daki ilk Osmanlı eserleri arasında yer alır. Halkın, gönüllerin manevi sultanı olarak gördüğü ve bu saygısından dolayı kendisini Eyüp Sultan diye andığı Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesi, Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra 4. en kutsal İslam ziyaretgahı durumundadır. Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı Eyüp Sultan Camisi'nin minareler dışındaki kısmı 1776 yılında meydana gelen bir deprem sebebiyle harap olmuştur. Bunun üzerine Padişah 3. Selim devrinde minareler aynı bırakılarak cami eski plana uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. 1454-1455 yılları arasında camiden önce inşa edilmiş olan Eyüp Sultan Türbesi ise 2. Mahmut döneminde 1819 yılında geniş bir tamirattan geçirilmiştir. Türbe, Osmanlı sanatı ve estetiği bakımından da özel bir değer taşır. Türbenin içi, lale, karanfil, gül, sümbül, zambak ve süsen çiçek motifleriyle ve hüsni hatlarla bezeli İznik ve Kütahya çinileriyle kaplıdır. Eyüp Sultan Türbesi civarı mezarlığıyla da ayrı bir değer taşımaktadır. İstanbul'da pek çok zat Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrine yakın olmak arzusuyla Eyüp Sultan'a gömülmeyi vasiyet etmiştir. Osmanlı döneminde büyük devlet adamlarından sade vatandaşlara kadar pek çok kişi Eyüp'te metfundur. Bu temayül Eyüp'te kapalı ve açık türbelerle hazirelerden oluşan fevkalade bir mezarlık topluluğu oluşmasına da sebep olmuştur. Bizim o muhteşem mezarlık kültürümüz hakkında sonraki programlarda ayrıca konuşacağız. Ama kısa bir süre önce yaşanan ibretlik bir hadiseyi not etmeden de geçmeyelim. Malumunuz, bizim mezarlıklarımız mezarlık oluşlarından kaynaklanan bir ürkütücülük taşımazlar. Ama mezarlıklarımızın ve mezar taşlarımızın başına gelenler gerçekten de ürkütücüdür. Mezar taşlarını bile bir sanat abidelerine dönüştüren Osmanlı estetiğinin yıllar yılı silinmeyen izlerini taşıyan ve herkeste hayranlık uyandıran o mezar taşlarının tahrip edilmesi, sökülüp yurt dışına kaçırılması ve satılması ne ölçüde kimliksizleştiğimizin, değerlerimizi satacak kadar değersizleştiğimizin yansımalarından birisidir. İstanbul'un en eski mezarlığı olan Karacaahmet'ten çalınarak yurt dışına çıkarılan ve birkaç hafta önce İngiltere'de açık artırmayla satışa sunulacağı öğrenilen 17. ve 18. yüzyıla ait 4 mezar taşı son anda kurtarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle önce satışı durduruldu, sonra da İstanbul'a getirildi. Türkiye'ye getirilen mezar taşlarının İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza edileceği açıklandı. Necip Fazıl'ın "Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet" mısrasını hatırlayıp biz tekrar Eyüp'e dönelim. Eyüp semti taşıdığı manevi değer sebebiyle padişahların kılıç kuşanma merasimleri içinde tercih ettikleri bir mekan olmuştur. Osmanlı saltanat gelenekleri içinde padişahların tahta oturduktan sonra Eyüp Sultan Türbesi'nde kılıç kuşanmaları ve bu vesileyle düzenlenen kılıç alayı önemli bir yer tutar. Osmanlı kaynaklarında taklidi seyf olarak anılan kılıç kuşanma uygulamasının İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından Eyüp Sultan Türbesi'nin ve külliyesinin inşa ettirilmesiyle başlatıldığı, Fatih'in bu türbede Şeyh Akşemseddin'in elinden kılıç kuşandığı yaygın bir kanaattir. Türbeler diyarı mübarek Eyüp ilçesi, anlatıla bitirilemeyecek kadar zengin bir hazine. Şu kadar ki, Eyüp Belediyesi tarafından 10 yıl Eyüp Sultan Sempozyumu düzenlenmiş, her birinde 40-50 tebliğ sunulmuş ama Eyüp'ün hazinesi hala tükenmemiştir. Sonraki programlarımızda Eyüp'te medfun bulunan pek çok değerli şahsın türbelerinden, kabirlerinden, bu bölgedeki Osmanlı mimari eserlerinden, çocukların neşesini içimize dolduracak olan Eyüp oyuncaklarından ve bu eski geleneği bugün de devam ettiren belediye çalışmalarından da bahsedeceğiz. Geçmişe dönmeye başladığınız andan itibaren çevirdiğiniz her sayfanın içinde yüzlerce, binlerce bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Bazen gündelik hayata dair sıradan ayrıntılarmış gibi gözüken her bilgi öğrendiğinizde kanaatlerinizi etkiliyor, size yeni fikirler veriyor. Türk cam sanatının güzel örneklerinden Çeşme Bülbüller'e dair bir bilgi okuduğumda benim hayli ilgimi çekmişti. Değerli yazarımız merhume Münevver Ayaşlı'nın anlattığına göre, Sultan II. Mahmud'un damatlarından Beykoz'daki cam mamulleri imalathanesinin yöneticisi Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa, Türk cam sanatının o güzelim ürünlerinden olan Çeşme Bülbülleri çok sever, onlara çok kıymet verirmiş. Hani şu Üsküdar'daki Fethi Ahmet Paşa korusunun isminin sahibi paşa. İmalathanede üretilen Çeşme Bülbüller'in en güzellerinden birer numune Fethi Ahmet Paşa'ya gönderilir. O da bu değerli züccaciye ürünlerini itina ile muhafaza edermiş. Ecel vakti gelip de paşa vefat edince yalı halkı çok büyük bir üzüntü duymuş. Yalıdaki görevlilerden Çerkes kalfalar, "Ah, efendimiz bunları ne kadar severdi. O gitti. Ondan sonra bunları görecek göz kimde var?" diye ağlaşarak yalıda bulunan o harikulade sanat eserlerini, Çeşme Bülbülleri, kocaman çamaşır sepetlerine doldurup denize atmışlar ve Fethi Ahmet Paşa yalısında bir tek Çeşme Bülbül bırakmamışlar. Münevver Ayaşlı'nın naklettiğine göre Nazan Hanım Efendi, "Aşağı yukarı her kibar Türk evinde bulunan Çeşme Bülbüller'den bizim yalıda bir tane bile yoktu." dermiş. O Çeşme Bülbüller bugüne intikal etmiş olsaydı belki paha biçilmez antika eserler olarak muhafaza ediliyor olacaktı. kim bilir, belki de denizin dibinde balıklara yuva olmuşlardır. Bir İstanbul sevdalısı olan yazar Selim İleri de, üzerinde bir medeniyetin estetik anlayışını barındıran eşyaların kaybedilişine dair kendi başından geçen bir hikayeyi anlatmıştı. Dinleyince anlıyoruz ki Selim İleri Fethi Ahmet Paşa'dan daha şanslıymış. Benim ilgimi çeken hikayelerden birisi de Sultan II. Mahmut döneminde Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın deniz yoluyla İstanbul'a gönderdiği zürafanın hikayesi. Hayatında ilk defa zürafa gören insanların oluşturduğu izdihamın yanı sıra o esnada yaşanan hayli komik bir olay hikayeyi ilginç kılıyor. Düşünsenize, İstanbul halkı hayatında ilk kez zürafa denen bir hayvanla karşılaşıyor. Daha önce hiç görmedikleri acayip bir hayvanın İstanbul'a geleceğini öğrenen halk, o pazar günü akın akın iskele önüne gider. Zürafa, heyecan içerisindeki kalabalığın meraklı bakışları arasında padişahın emriyle seyredilmesi için Çinili Köşk Meydanı'na götürülür. Zürafa olağanüstü bir ilgi görmüştür. Sarayda da herkes ondan bahsetmektedir. Bu sebeple padişah II. Mahmut, çarşamba günü Gülhane Meydanı'nda düzenlenecek olan tomak oyunları esnasında zürafanın da meydana getirilmesini emreder. Nükteleriyle tanınan saray musahiplerinden Küpeli Abdi Bey, hayatında ilk kez gördüğü bu acayip hayvandan fena halde korkmuştur. Çarşamba günü padişah, zürafanın huzuruna çıkarılmasını emredince, şişman, sevimli ve zarif bir adam olan Küpeli Abdi Bey'i bir korku sarar. "Aman padişahım, bu hayvan pek durmaz, yaramazdır," diye itiraz eder ama o gün herkesin muzipliği üzerindedir. Musahip ağalar birlik olup başlarına da Habeş ağayı getirip, zürafa müteyemmen ve mübarek bir hayvan olup, onu eliyle tutarak bir kere gezdiren Müslüman, yeryüzünde hiçbir zarar ve ziyan görmez, dediler. Padişah da onlara tasvip eden bakışlarla bakarak, me'muldür, buyurdu. Bunun üzerine Küpeli Abdi Bey, padişaha dönerek yanıp yakınmaya başladı. "Aman sultanım, aziz başınız için inanmayın efendim. Kulunuzun her hatvesine bir hac sevabı yazılsa dahi yine gönül rızasıyla gezdirmeye cesaret edemem. Yanına bile sokulamam. Baksanıza efendim, lakırdısıyla bile benzim soldu." Ne var ki, musahipler zürafayı çoktan huzura getirmişlerdir bile. Küpeli Abdi Bey'i kaptıkları gibi zürafanın üzerine bindirirler. Aslında sakin bir hayvan olan zürafa, sırtındaki adamın avaz avaz bağırışları sebebiyle ürküp İshakiye Köşkü'ne doğru bütün hızıyla koşmaya başlar. Abdi Bey o heyecan içerisinde bütün teşrifat kurallarını unutup telaş ve korku içerisinde "Ahiret hakkınızı helal edin efendimiz. İlk menzilimiz ecel beşiğidir. İşte bindim gidiyorum. Elveda!" diye bağırır. Onun bu hali padişah dahil herkesi gülmekten kırıp geçirir. Nihayet onu zapt etmekle görevli Arap Seyis hayvanı tutup padişahın önüne getirir ve Abdi Bey'i üzerinden indirir. Son derece eğlenen padişah, zürafanın sırtında hayli korkulu dakikalar yaşayan Abdi Bey'e ihsanda bulunur. Bu ihsan o kadar fazladır ki Abdi Bey'in sonradan "Zürafanın mübarek bir hayvan olduğu, onun sayesinde gördüğümüz keremden belli," dediği rivayet edilir. İstanbul'un en fazla rağbet gören turistik ziyaret mekanlarından birisi, Türkiye'nin ilk minyatür parkı olan Minyatürk. Haliç'in kıyısında toplam 60 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan Minyatürk'te, Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilmiş 126 mimari eserin 25'te bir oranında yapılmış maketleri sergileniyor. Daha önce hiç ziyaret etmemiş olan dinleyicilerimiz için yılda yaklaşık 800 bin kişinin ziyaret ettiği Minyatürk'ten daha sonraki programlarımızda kısaca bahsedeceğiz. Bugün ise Osmanlı Devleti döneminde de oldukça başarılı mimari maketler yapıldığından ve bu maketlerin bazı özel merasimlerde devlet ricali huzurunda sergilendiğinden bahsedeceğiz. Dünyanın bilinen ilk sergi maketini Osmanlı Devleti yapmıştı. Sultan 3. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'in sünnet düğününde Süleymaniye Camisi'nin ahşap ve fil dişi malzeme kullanılarak imal edilmiş olan mükemmel maketi sergilenmişti. 2. Abdülhamit dönemi devlet adamlarından Münif Paşa'nın Minyatür Osmanlı Devleti Parkı projesi de dünyada bu alanda hazırlanan ilk proje olarak anılıyor. Sultan 2. Abdülhamid'in de 1891'deki Uluslararası Chicago sergisinde Süleymaniye Camisi'nin, Sultanahmet Çeşmesi'nin ve dikili taşın maketlerinin sergilenmesini sağladığı da kayıtlarda yer alıyor. Münif Paşa, 2. Abdülhamid döneminin aydınlarından hayli başarılı devlet adamlarından birisi. Doktor Ali Budağ'ın 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nde kaydettiğine göre Münif Paşa, birçok vasfının yanı sıra Osmanlı Devleti'nin ilk bilim kurumu olan Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'yi kurmak ve ilk bilimsel süreli yayın olan Mecmua-i Fünun'u yayınlamak unvanına da sahip. Sıra dışı projeleri olan Münif Paşa'nın sergi maketleri ve minyatür parklar konusunda da son derece dikkat çeken bir projesi vardı. Minyatür Osmanlı Devleti Parkı. Münif Paşa'nın projesine göre 3000 metre genişliğinde dikdörtgen bir alan üzerine kurulacak olan bu minyatür parkta Osmanlı Devleti'nin Asya, Avrupa ve Afrika'daki bütün toprakları bir harita gibi resmedilecek, şehirler, dağlar, ormanlar, ırmaklar, göller, denizler, telgraf hatları maketlerle temsil edilecek, denizlerin, göllerin bulunduğu kısımlar deniz suyu ile doldurulacak, akarsuların bulunduğu kısımlarda gerçekten de sular akacaktı. Yapılması halinde bunun dünyada bir ilk olacağını da belirten Münif Paşa, 5-6 bin altına mal olacağını hesapladığı parkın aylık işletme maliyetinin 7-8 bin kuruş olacağını da belirttikten sonra, yerli ve yabancı ziyaretçilerden uygun miktarda giriş ücreti alınacağını da kaydetmiş. Münif Paşa'nın minyatür park projesi o dönemde hayata geçirilememiş ama 100 yılı aşkın bir süre sonra olsa da Türkiye, yıl boyunca yerli ve yabancı binlerce turistin beğeniyle gezdiği bir minyatür parka 2003 yılında kavuştu. Osmanlı'nın maketlerle irtibatı elbette bununla sınırlı değil. Zira dünyanın bilinen ilk sergi maketini de yine Osmanlı Devleti yapmış. Bu konuda günümüzdeki sergi maketleriyle tamamen örtüşen çok iyi örnekler bulunuyor. Tarihi kayıtlara, bilgi ve belgelere göre Sultan 3. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'in 1582 yılında yapılan ve zengin etkinliklerle 53 gün devam eden sünnet düğününde Süleymaniye Camisi'nin ahşap ve fil dişi malzeme kullanılarak imal edilmiş olan mükemmel maketinin yanı sıra tekerlekler üzerinde çekilen maket dükkanların, tezgahların, fırınların, kayıkların ve hamamların da bir resmi geçitle sergilendiği biliniyor. Süleymaniye Camisi'nin maketini Mimar Sinan'ın yaptığı tahmin ediliyor. Maketlerin minyatürteki gibi 1/25 oranında yapılmış olduğu da kayıtlar arasında. Sultan II. Abdülhamid'in de 1891'deki Uluslararası Chicago sergisinde bir Türk köyü kurdurduğu, burada Osmanlı sınırlarında üretilen 3000 ürünün yanı sıra Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Çeşmesi ve dikili taşın maketlerinin de sergilenmesini sağladığı kaydediliyor. 6000 liraya mal olan Sultanahmet Çeşmesi maketi serginin sonunda Chicago'ya armağan edilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bu yılın ilk 6 ayına dair İstanbul'daki yangınlar hakkında bir rapor yayınladı. Raporda verilen bilgiye göre yılın ilk 6 ayında İstanbul'da 10.914 yangın meydana gelmiş. Rapora dair özet bilgilere göz gezdirince Osmanlı döneminde İstanbul'da yaşanan yangınların kısa süre içerisinde bütün bir mahalleyi nasıl yakıp kül ettiğini hatırladım. Mesela 1510 yılında bir mahallede başlayan yangın Balat'a, oradan Bahçekapı'ya kadar uzanmış 800 dükkan yanmış. Ya 1639 yangınına ne demeli? Balat kapı dışındaki mumhaneden başlayıp Poyraz'ın etkisiyle sur dışındaki evlere, kısa sürede sur içine de sıçrayan alevler sabaha kadar Balat semtini kül etmiş. Yangın Çukurbostan'a kadar devam etmiş, Fener kapısı ile Çukurbostan arası kül olmuş. 1729 yılında Balat kapı dışındaki bir manavda çıkan yangın ise kısa sürede Poyraz'ın etkisiyle çok geniş boyutlara ulaşarak İstanbul'un yaklaşık 1/8'ini kül etmiş. 1752'de Langa Aksaray yangınında 500 dükkan ve 1500 ev yanmış. 1756'da Cibali yangınında 70 hamam, 580 değirmen ve fırın, 10 han, 200 cami ve mescit, 1000 dükkan, 800 mesken yanmış. 1782'de Haliç kıyısında Sultan Selim Camisi ile Karagümrük ve Hazine-i Şerif arasında kalan 7000 bina tamamen yanmış. 1861'de Fener semtinde çıkan yangında 1100 bina, 1890'da Pendik yangınında 1200 bina yanmış. Yangınlar sadece sıradan vatandaşın evlerini, işyerlerini değil, sarayları da, mesela Topkapı Sarayı'nı da yakmış. Eski İstanbul yangınlarının listesi o kadar uzun, tahribat o kadar acı ki. İstanbul İtfaiyesi'nin kaydettiği bir yazıda eski İstanbul yangınları şöyle anlatılıyor. İstanbul için yangın büyük bir afetti. Zelzele gibi, sel gibi tabii afetlerin yanında İstanbul'u tahrip eden korkunç bir felakette yangındı. Zaman zaman bu güzel şehri viraneye çeviren bu afet, halkın yalnız servet ve refahını kemirmiyor, aynı zamanda huzurunu, sükun ve saadetini de kökünden sarsıyor, zedeliyordu. İstanbul'da hemen hiç kimse, bugün kurduğu yuvanın yarın bir yığın kül ve kömür haline gelmeyeceğinden emin değildi. Sabahleyin evinden çıkıp işine giden herhangi bir hemşehrinin, akşamüstü semtine döndüğü, mahallesine girdiği vakit, sokağının ve evinin yerinde ya kızıl alev dalgaları yahut simsiyah bir harabe, taş ve çamur yığını bulmayacağını iddiaya kimse cesaret edemezdi. O sebeple, velev ki birkaç saat için semtinden ve bucağından uzak kalmaya mecbur her şehirlinin kalbi daima endişeyle çarpıyor, yangın korkusu İstanbul'u adeta istila etmiş bulunuyordu. Sığındığı yuvanın bir anda duman ve ateş tufanı arasında gözünün önünde çöküp eridiğini gören, başını sokacak bir çatı altından mahrum, sefil ve perişan ailelere İstanbul'da sık sık rastlanıyordu. Bazen bir tanıdık veya akraba evinde, bazen cılız bir kulübeciğin basık karanlığında hayatını sürükleyen bu zavallılar, bir daha bir aile kucağının sıcak ve mahrem havasını tadamıyor, dünün hayal olan saadetini acı bir hasretle ana ana tesellisiz sönüp gidiyordu. İstanbul yangınlarından doğan felaket sadece bundan ibaret değildi. Yangın şehrin sakinleriyle birlikte şehri de sefalete sürüklemekten geri kalmıyordu. Yeşil bahçeleri, beyaz minareleri, birbirine sokularak baş başa sessiz ve müsterih yaşayan evlerle şimdi mamure olan bir semt, bir dakika sonra dişlek duvarları, kopuk bacaları, boynu bükük minarelerle göz yaşartıcı bir manzara halini alırken, cedlerden kalma aziz yadigarlar, eski eserler, eşsiz yazma ciltler ve bir daha yerine konamayacak kadar nefis halılar ve nihayet bütün bir ailenin manevi mesnedi, göğüs kabartan ve yüz ağartan hatıralar da toz ve enkaz olarak gömülüyor, kayboluyordu. Belki her şey kabildi. Belki her sefalet bir gün bitecek, her harabe tekrar bir mamure haline gelecekti. Fakat bu yadigarların, bu kıymetli eserlerin, bu paha biçilmez yazmaların ve eşi bulunmaz halıların, bütün bir ailenin keder ve ıstırabına, sevinç ve saadetine şahit olan masum odaların ve muhteşem salonların, kim bilir kaç güzel Türk kızının gençlik hayalini taşıyan altın çerçeveli aynaların bir daha yerine konmasına imkan yoktu. Bu manevi servet, bir aile bünyanının esas taşı olan bu eşya ve avani, bu aziz ve değerli hatıralar artık bir daha geri dönmemek üzere tamamıyla mahvolmuştu. İstanbul halkı bu acıyı, bu sonu gelmeyen ıstırabı bir defa, beş defa, on defa değil, belki yüzlerce defa ve belki daha fazla hissetmişti. Bu acı, maddi ziyan ve sefaletten de büyüktü. Ölümü bu acı içinde bekleyen ihtiyar erkekler ve beli bükük nineler, zayıf vücutlarında kaybettikleri manevi kuvvet ve mesnedin matemini taşıyorlar ve o matemle birlikte mezarlarına giriyorlardı. Eski İstanbul yangınları üzerine söylenecek o kadar çok söz, birbirinden ilginç o kadar çok ayrıntı var ki, mesela gecenin bir vakti tulumbacıların bağırışlarından bir semtte yangın çıktığını öğrenince, üzerine sabahlığını giyinip yanına kahve takımını ve nargilesini alıp faytona atladığı gibi yangın seyretmeye giden ilginç insan tipleri bunlardan birisi. Eski İstanbul yangınlarından bahsetmeye zaman zaman devam edeceğiz. Zira o günün şartlarında yangın söndürme imkanlarının o kadar kısıtlı olmasına rağmen, bu şehrin kendini nasıl kısa zaman içerisinde yenileyebildiğine, yine harikulade evler, binalar inşa edebildiğine, şehrin güzelliğini muhafaza etmek için nasıl bu kadar azimli ve sabırlı olabildiğine dair ibret alınası ayrıntıları da hatırlamamız gerekiyor. Tabii insana hep saadet ve sükunet telkin eden, o ahşap evleri yok eden afetin sadece yangın, deprem, sel gibi tabii afetler olmadığını da. Necip Fazıl'ın Evim şiirini okuduğumda hep bunu düşünürüm. Ahşap ev, camlarından kızıl biberler sarkan, arsız gökdelenlerle çevrilmiş önün arkan, kefensiz bir cenaze, çırılçıplak ortada, garanti yok sen gibi faniye sigortada. Bir köşende anneannem dalgın Kur'an okurdu ve karşısında annem sessiz gergef dokurdu. Semaverde huzuru besteleyen bir şarkı, asma saatte tık tık zamanın hazin çarkı. Çam kokulu tahtalar gıcır gıcır silinmiş, sular cömert, temizlik imandandır bilinmiş. Komşuya hatır soran sıra sıra terlikler, ölçülü uzaklıkta yakın beraberlikler. Seni yiyip bitiren 40 katlı ejder oldu. Komşuluk, mana ve ruh ne varsa heder oldu. Bir yeni nesil geldi üst üste binenlerden, göğe çıkayım derken boşluğa inenlerden. Seninle sarmaş dolaş, kökten bozuldu denge, vuran kimse kalmadı bu davayı mihenge. Şimdi git, mahkemede hesap ver, iki büklüm. Cezan susuz, ekmeksiz, olduğun yerde ölüm. Evim, evim, vah evim, gönül bucağı evim. Tadım, rengim, ışığım, anne kucağı evim. Programımıza kültür faaliyetlerine dair birkaç duyuruyla devam edelim. Bu hafta İstanbul, Türkiye'de alanında ilk kez gerçekleştirilen bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. İstanbul Tasarım Merkezi ve Ümraniye Belediyesi'nin birlikte düzenlediği Geçen hafta İstanbul, Türkiye'de alanında ilk kez gerçekleştirilen bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. İstanbul Tasarım Merkezi ve Ümraniye Belediyesi'nin birlikte düzenlediği 1. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı, Tarihsel Süreç ve Yeni Denemeler isimli program Ümraniye Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programa çeşitli ülkelerden davet edilen uzmanlar da katıldı. 20 yıldır İslam sanatında geometrik desenler üzerine çalışan Eric Brog, İslam sanatında geometrik desenlerin ya da tasarımların günümüzdeki modern sanat ve tasarımlardaki örnekleri hakkında bilgiler verdi. Brog sunumunda İslam sanatkarlarından öğrenilebilecek unsurları şöyle özetledi. Beceri, detaya çok dikkat etme, inovasyon ve kompozisyon, yani çizmek ve süsleyebilmek. Türkiye'de bu zanaatkarlardan çok olduğunu biliyorum. Kendilerinden geleneksel geometrik desenlerin özünü koruyarak daha önce yapılmamış yeni bir iş, tasarım ya da sanat ortaya çıkarmaları istenebilir. Kabe için yaptığı minber tasarımıyla tanınan Jay Bonner ise, İslam sanatlarının geometrisinin Müslüman olmayan kültürleri bile etkilediğini belirterek, buna dair Ermenistan'daki bir anıtta, Mısır'daki bir kilisede, İspanya'daki bir sinagogda ve Peru'da kullanılmış desenleri örnek gösterdi. Bu tür konulara ilgi duyan dinleyicilerimiz için programda sunulan tebliğlerin daha sonra bir araya getirilerek kitap halinde yayınlanacağını da kaydedelim. 1. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı etkinlikleri kapsamında İstanbul Tasarım Merkezi'nin tarihi binasında bir de sergi düzenlendi. Sergi 16 Ekim 2013'e kadar ziyarete açık kalacak. Hat sanatımız Çin'e kadar uzandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Çin Devlet Din İdaresi Başkanlığı ve Çin İslam Cemiyeti'nin Yinchuan'da ortaklaşa düzenlediği 2013 yılı Türkiye-Çin İslam Kültür Sanat Eserleri sergisi açıldı. Sergide günümüz Türk-İslam hat sanatının önemli eserleri sergileniyor. Serginin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, geçmişte tarihi İpek yolunun iki halkı birleştirdiğini ancak günümüzde iki milleti birbirine bağlayacak çok daha önemli ve büyük yollar olduğunu kaydetti. O yolların başında halkların gönülleri arasında kurulan köprüler olduğunu ifade eden Başkan Görmez, açılan serginin iki ülke halkları arasında kurulan gönül köprülerini çok daha güçlendireceğini ifade etti. Görmez, İslamiyet'in 13 asırdır bu topraklarda barış içinde varlığını idame ettirmiş olması, Çin ülkesinin ve Çin medeniyetinin büyüklüğünün alametidir, dedi. Açılış öncesinde Çinli Müslümanlara hitaben yaptığı konuşmasına atıfta bulunan Başkan Görmez şöyle konuştu. Kendinizle ve atalarınızla övünebilirsiniz. Çünkü siz 13 asır boyunca bu topraklarda İslam'ın barış mesajını ve tevhid çağrısını süreklilik kazandırarak devam ettirdiniz. Siz kendi ülkenizle, vatanınızla gurur duyabilirsiniz. Çünkü siz Müslümanlığınızı ve kardeşliğinizi barış içinde 13 asır boyunca sürdürdünüz. Sergiyi gezen heyet, ardından etkinlikler kapsamında Çinhui Parkı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Türk Tasavvuf Müziği, Mehteran ve Sema gösterilerini izledi. Programlarımızda kültürel faaliyetlere dair duyurularımıza devam edeceğiz. Şehir ve insandan bu haftalık bu kadar. İstanbul'un bize, bizim de İstanbul'a söyleyeceğimiz çok söz var. Bakalım İstanbul bize neler neler anlatacak. Haftaya tekrar beraber olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.